Evet, yayınımıza evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serdar Hocam, Oktar Hocam.
İnşallah.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet Serdar Hocam.
Şimdi bu önceki gün kalsiyumla alakalı bir giriş yapmıştık. Kalsiyum Allah'ın yarattığı çok sayıda atomdan yalnızca bir tanesi. Ve sadece kalsiyumla dahi çok büyük mucizeler olduğunu gördük. Neden? Çünkü tek bir atom için onlardan çok daha kompleks sistemler var. Kalsiyuma özel pompalar var. Biliyorsunuz hücrenin zarı yağ tabakasından ve ilginçtir bu yağ tabakası tek tek atomlara dahi engel koyabiliyor. Bu yağ tabakasının aynı zamanda hücrenin ihtiyaç duyduğu maddeleri de geçirmesi gerekir. Yani zaten bunun için hücrenin zarına seçili geçirgenlik deniliyor. Ama bu çok akıllıca bir sistem. Yani bunu şuursuz atomların akledemeyeceği çok açık. Bir hücre kendisi için neyin gerekli, neyin gereksiz olduğunu nereden bilsin? Bunu bilse bile ona uygun sistemleri nasıl yerleştirsin? Kalsiyumda da Allah'ın sanatına bakın ki pek çok farklı sistem var. Birincisi kalsiyum hücre içi ve dışındaki oranları birbirinden çok farklı. Yani 1'e 10.000 kat kadar oranlar olabiliyor. Bunun için özel pompalar var. Birincisi bu pompalar bu farklılığı sağlıyor. Şimdi pompa dediğimiz şey çok özel bir şeydir. Yani bir motor. Ve üstelik de moleküllerden yapılan bir motor. Enerji olarak da başka kimyasal maddeleri kullanan bir motor. Biz bugün dahi makine mühendisleri sırf bu konuyla ilgilenirken, yıllar yılı bunun eğitimini alırken en ileri teknoloji yani atom düzeyinde sanatla böyle bir motorun olması şüphesiz Allah'ın çok büyük bir eseri. Kudretinin, hikmetinin çok güzel tecellileri. Ve üstelik bu motorlarda ufacık hatalar sistemin çökmesine sebep oluyor. Ama bunun en baştan olması lazım. Çünkü kalsiyum gerekli bir madde. Diğer atomlarda da bu pompaların en baştan olması lazım. Çünkü her maddenin kendine özgü görevleri var hücrelerde. Kalsiyum pek çok proteinin enzimin aktif olmasına sebep oluyor. Tetikleyici bir etkiye sahip. Mesela bazı atomlar vardır. Bağlanır. Enzimlere bağlanır. Bağlanarak görev görür. Mesela çinko. 300'e yakın enzimde çok önemli görevleri vardır. Bağlı olarak görev yapar. Ama kalsiyumdaki Allah'ın hikmetine bakın. Özelliği şu. Tetikliyor. Yani bir sistemin gerçekleşmesini sağlıyor. Yani onunla ilgili bir basamak oluyor. Yani tıpkı bizim ışığı yakmak için düğmeye basmamız gibi. Basıyoruz ve elimizi çekiyoruz. Kalsiyum da öyle. Bir işlemin başlamasına sebep oluyor. Genelde ondan sonra da ayrılıyor. Şimdi şunu buldular. Çok ilginç. Bir defa vücudumuzda elektriksel bir sistem var. Şüphesiz bir elektriksel sistem büyük bir mühendislik eseridir. Ama daha da ilginci hücrenin içinde de bir elektriksel sistem buldular. Mesela kalsiyum dalgaları deniliyor buna. Kalsiyum hücrenin içinde belli depolarda tutuluyor. Mesela endoplazmik retikulum ve mitokondri. Hücrenin enerji santrali ve bir başka organeli. Dışarıdan bir uyarıcı geldiğinde önceden de gördük 7 ara maddeden domino taşlarının birbirini etki etmesi gibi bir sistemle bazı kanallar açılıyor, depolar açılıyor. O depoların açılmasıyla beraber hücrenin içi kalsiyumla doluyor. Daha sonra bu kalsiyumlar görevleri gereği bazı proteinleri aktif hale getiriyorlar. Ama daha sonra orada kalmamaları gerekiyor. Kalsiyumların tekrar depo yerlerine geri dönmeleri gerekiyor. Bunda da bahsettik pompa proteinler görev alıyor. Ancak daha sonra dışarıdan etki belli bir miktarı arttıktan sonra bir bakıyorlar ki kalsiyum miktarı bir hücrede gözüküyor, bir gözükmüyor. Bir gözüküyor, bir gözükmüyor. Kalsiyumun bir dalga şeklinde yani tıpkı şehir hatlarındaki gibi elektriksel sinyallerdir onlar. Belli bir frekansta şey yapar, o salınır. Hücrenin içinde kalsiyum iyonlarının değerinin belli frekanslarda salındığı bulundu. Şimdi bunun grafiğini görelim inşallah. İkiye alabilir miyiz? Ve burada çok büyük bir sanat daha var. Buradaki salınım dışarıdaki madde yoğunluğuna göre de değişiyor. Yani mesela bir birimlik bir dışarıdan bir güçle vurduğunuzda içerideki salınım diyelim şöyle oluyor. Bakalım. Şurada bir gördüğünüz üzere dışarıdan bir hormon var. Vazopresin denilen bir hormon etki ediyor hücreye. Ve bunun neticesinde kalsiyum iyonları hücrede ölçülüyor. Ve bu bir azalıyor, bir artıyor, bir azalıyor, bir artıyor. Böyle bir sistem çıkıyor karşımıza. Bu çok ilginç. Bu bizim tıpkı şimdi de kullandığımız gibi elektriksel bir sinyaldir. Hı-hı. Ama hücrenin içinde.
Kalsiyum yani, neden ölçülüyor hücre içinde?
Kalsiyum neden ölçülüyor? Yani bakıyorlar ki, ölçüyorlar. Kalsiyum miktarını sürekli önceden bakıyorlardı. Yani hücrenin dışında ne kadar, organellerinde ne kadar, işte hücrenin sıvısında ne kadar hassas ölçümler yapıyorlardı. Daha sonra zamanla da bir değişim var mı yok mu onun testlerini yaptılar. Burada bir de dışarıdan bir etki geldiğinde nasıl oluyor diye bir şey yaptılar. Bu bir gözlemsel bir netice.
Bu ölçümü yapan kim peki? Hani neler yapıyor hücreyi? Hücre içinde bir organ mı?
Bu ölçüm farklı. Bu ölçüm bilim adamlarının yaptığı bir ölçüm. Ama buradaki ortaya çıkan bir mükemmel bir sistem. Harika. Yani böyle bir şey yap deseniz, yani bir elektriksel devreler vardır elektrik teorisinde. Özel elektriksel devrelerle yaparsınız bunu. Hı-hı. Burada maddelerden, moleküllerden yapılan bir sistemle yapılıyor. Ama buradaki ilginç durum şu. Burada sinyalin artmasıyla beraber dışarıdan gelen hormonun artmasıyla beraber içerideki kalsiyum dalgasının frekansı değişiyor. Yani dışarıdan bir şiddete göre içerideki salınım değişiyor. Bu çok ilginç bir şey. Yani dışarıdan farklı şiddetler uyguluyorsunuz ama farklı frekanslar elde ediyorsunuz. Bu harika. Yani neden harika? Biz bugün radyolarda bu sistemi kullanıyoruz. Ses sinyali alınıyor. Bu ses sinyali modülasyon deniliyor buna. Modüle edilerek yollanıyor. İşte mesela 100.0 diyelim frekansta, megahertz'te diyelim salınarak yollanıyor. Şimdi burada bilgi aynı bunun gibi, yani radyolardaki sistem gibi frekans olarak kodlanıyor. Yani bunu nasıl akıl etsin şeyler, şuursuz maddeler? Yani bunun için yani bir dönem boyunca dersler öğretiliyor telekomünikasyon alanında öğrencilere. Burada moleküllerden yapılan bir sistem var. Ve ayrıca tamam, siz bilgiyi böyle frekansta kodladınız ama bir de bunun şeyi çözümü gerekir. Yani bu nasıl olacak? Yani siz farklı dışarıdan şiddetli maddeler verdiniz, hormonlar verdiniz. Bu farklı salınımlara sebep oldu. Ama bunun anlamı nedir? Bunun hiçbir anlamı tek başına yoktur. Bunu yani çok üst düzey zekaca değerlendiren sistemler gerekiyor. Hakikaten o da var. Bu yeni yeni bulunan sistemler bunlar. İnşallah ileride bu Allah'ın sanatesinin daha fazla örneklerini göreceğiz. Bir enzim var. Kem-kinaz 2 denilen. Bu kem-kinaz 2'nin frekansı çözdüğü bulundu. Bizim radyolar esasen bunu yapıyor. Radyolar frekansta kodlanmış bilgiyi çözerler. Bir yayın yapan istasyonlar vardır. Bir de o yayını çözen şeyler vardır. Alıcılar vardır. Radyolar, cep telefonları. Bu sistemler hep o dalgayı çözerler. Bu da çözüyor. Ama bu ufacık bir şey, molekül. Yani bir şey nedir? Radyo nedir? Bu bir enzim nedir? Yani enzim maddelerin dünyasında büyük bir yapıdır. Çok sayıda atomdan oluşur ama neticede ufacık bir şey. Ufacık bir şey, frekansın ne anlama geldiğini nereden bilsin? Bunu nasıl güzel bir şekilde kullansın? Ya burada harika bir durum var. Yani dışarıdan bir hormon geldi. Yüksek seviyede geldiğinde yüksek salınıma sebep oldu. Kalsiyum frekansına. Bu yüksek kalsiyum frekansı içerideki bir enzimin aktivitesini değiştirdi. Bakın burada şunu gösteriyor. Düşük frekanslardaki kalsiyum salınımları bir etki enzim aktivitesinde pek bir değişikliğe sebep olmuyor. Ama yüksek frekanslı kalsiyum salınımları enzim aktivitesini değiştiriyor, arttırıyor ve bu da bu enzim de başka enzimlerin aktivitesini değiştiriyor. Yani ne kadar büyük iç içe geçmiş zincirler var. Bu zincirlerin her biri bütün halinde el ele verdiğinde toplamında bir anlamı var. Tek başına ne anlamı vardır bir enzim şeye sebep olsun? İçeride kalsiyum iyonlarının düzgün bir şekilde salınımına sebep olsun. Bunun hiçbir anlamı yoktur. Tek bir başına bir enzimin bu frekansı çözüp ne anlama geldiğini anlayıp başka enzimleri harekete geçirmesinin ne anlamı var? Dolayısıyla sistem hem tek başına parça parça çok büyük, hem de bütünüyle çok büyük bir iş yapıyor. Ve bunun gerçekten böyle olması gerekiyor. Çünkü bu yapılardaki ufak eksiklikler evrime sebep olmuyor. Bu yapılardaki ufak eksiklikler ölüme sebep oluyor. En temel görevlerin gerçekleşmemesine sebep oluyor. Burada sadece kalsiyumun görevli olduğu hücredeki olaylardan sadece birine şahit olduk.
Yalnızca biri, evet.
Yani o kadar fazla mucize var ki burada. Daha hiçbir şeyin olmadığı bir ortamda. Çok sayıda görevin gerçekleşmesi gerektiği bir hücrede. Ortada da hiç kalsiyum yokken, onu hücre içine almaya yarayan sistem yokken, onu belli organellere depolamaya yarayan sistem yokken, onu hücrenin dışına atmaya yarayan sistemler yokken, yani kalsiyumla ilgili hiçbir düzenlemenin olmadığı bir ortamda. Çok açık değil mi bu görevleri gerçekleştiremeyeceği için hücre işlev kaybından öleceği? Ya bunu zaten deneylerini yapıyorlar. O zaman neyi anlaşılıyor? Evrim mevrim yok. Tamamen atmasyon. Yani bir tamamen hayal dünyasında yaşıyorlar. Yani hiçbir makul yanları yok. Tamamen böyle bir garip bir dünyada yaşıyorlar. Yani onu çocukların hani böyle bir hayal dünyası vardır ya, şöyle olsa böyle olsa, yani komik gelir insana anlattıkları şeyler. Bunlarınki öyle de değil. Yani çünkü eldeki bütün veriler onların saçma sapan hayal dünyasının yanlış olduğunu gösteriyor. Daha da fazla rezil etmesinler kendilerini inşallah.
Evet.
Tabii zaten bakın şimdi biz burada aslında evrimin olup olmadığını falan tartışmıyoruz.
İnşallah.
Biz burada Allah'ın ne kadar mükemmel yarattığına bakıyoruz. Yani İnşallah. Evrim konu bile değil yani. Darwinizm tesadüfen oldu falan filan. Yani sistemler hakikaten o kadar mükemmel yaratılmış ki. Kalsiyumun dediğin hani bu bir tane sistemden bir tanesi. İnşallah. Bunun gibi bakın kaç tane hormonal sistemde, kalp kasında, sinir hücreleri arasındaki iletide, sinir hücrelerin iletisinde, normal kaslarda, sindirim sistemimizin çalışmasında her yerde görevli kalsiyum.
Evet.
Yani böyle saymakla bitecek gibi değil kalsiyumun görevleri ve hepsi bu hassas denge üzerine kurulu. Bu yalnızca bir tanesi.
Evet.
Dediğin gibi bu yani böyle mükemmel sistemler.
Evet.
Yani o mesela sinyalin boyutundan bahsettin. Az olduğu zaman hiçbir şey yapmıyor ama çok olduğu zaman belli bir miktara geldiği zaman bambaşka bir şeye sebep oluyor. Mesela orada bir hormonun adı geçti. ADH hormonu diye bir hormondan göstermiştin. Bu öyle mükemmel bir hormon ki hipofizden yola çıkıyor. Böbreklere gidiyor. Bakın şimdi hormon deyince tabii bir molekül.
Evet.
Molekül çok küçük bir yapı. Yani bu yaptığı yolculuk yani hipofizden çıkıp beyinden çıkıp böbreklere gitme yolculuğu şuna benziyor. Çin'den yola çıkıyor biri. Dünyanın etrafında bir tur atıyor. Amerika'ya gidiyor sonra. Bir tur attıktan sonra Amerika'ya gidiyor gibi bir yolculuk bu. Ne adres biliyor ne şey biliyor böyle değil mi? Bambaşka bir yere gidiyor ve bir etki meydana getiriyor. Ne etkisi meydana getiriyor? Vücuttan süzülen sıvının miktarını ayarlıyor. Eğer bu hormon olmasa vücuttan günde 20 litre sıvı kaybediliyor. Hormon olduğunda bu sıvı kaybedilmiyor. Ama şimdi burada çok hassas bir denge olması lazım. Ya fazla kaybedilebilir. Şimdi bak elektrik dalgalarıyla düşünelim. Evet. O kalsiyum modülasyon şeyiyle düşünelim. Spike dikenleriyle sanlımlar, düşünelim. Salınımlarıyla düşünelim böyle. Biraz fazla olduğunda vücut az olduğunda özür dilerim. Az olduğunda litrelerce su kaybediyorsunuz. Sıvı kaybediyorsunuz. Şok ve ölüm meydana gelir. Biraz fazla olduğunda fazla su tutulacağı için bütün vücut ve hücreler şişiyor. Yine koma ve ölüm meydana geliyor. Şimdi şöyle bakın beyin cerrahisi departmanında ben de girdim bu ameliyata. Hatta ki bizzat kendim de yaptım. Hipofiz bezinin ameliyatları yapılıyor. Tümörleri çıkartıyor. Bunu yaparken siz bu hormonun üretildiği yere hasar verebiliyorsunuz. Orası hasar görüyor. Ameliyattan çıktıktan sonra hasta bu hormon salgılanamıyor. Salgılanamadığı için litrelerce sıvı kaybına vesaireye sebep oluyor. Bu hormonu dışarıdan vermek zorunda kalıyor doktorlar. Fakat ayarlaması o kadar zor ki
evet.
Her gün yeni başlayan elektrolitleri birkaç defa ölçülüyor. O sprey halinde veriliyor diyelim. Biraz veriliyor, bakılıyor. Olmuyor, çok oluyor miktarı. Hemen azaltılıyor, ölçüm yapılıyor. Bakılıyor bu sefer çok az oluyor. Yine bu sefer biraz daha arttırılıyor, bakılıyor. Yine yeterli olmuyor. Biraz daha artırılıyor. Basın gene çok fazla olmuş. Gene bize azaltılma yine böyle deneme yanılmayla dışarıdan bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle ayar yapmaya çalışılıyor. Ya bu ayar vücudumuzda her an yapılıyor bizim. Yani sadece o hormonun kalsiyum salınımı meselesi değil bu. Aynı zamanda ölçüm yapılıyor. Vücuttaki kandaki tuzun miktarı ölçülüyor. Kan hacmi ölçülüyor. Bunun için ayrı şeyler var. Alıcılar var. Hem kalp kasında hem şah damarlarımızda bizim ayrı alıcılar var. Her an dolaşan kanın miktarı, hacmi ve tuz oranları ölçülüyor. Ve buna göre ayarlamalar yapılıyor. Bu hormon salgılanıyor veya salgılanmıyor. İşte o kalsiyum devreye giriyor. Ya o detay, bütün detaylar devreye giriyor. Bu sistemlerden bakın yalnızca bir tanesi. Ve çok yüzeyel anlatıyoruz biz. Yani evet. Bilinmeyen çok konu var. Şimdi tabii bu Allah'ın şimdi yaratma sanatını gösteriyor maşallah bize. Yani Darwinizm konu bile değil aslında. Evet, biz lafın arasında böyle hani işte bir takım kimseler inanıp Darwinizm anlatıyorlar. Ya kardeşim bırakın bu işleri. Darwinizm, Marvinizm yok işte yani. Evet. Anlayın bunu. Allah'ın yaratma sanatı var. Allah'ı bilim, Allah'ı tesbih etmek için var.
İnşallah.
Bakın biz burada Allah'ı değil mi, bilimi anlatarak, bilimsel delillerle Allah'ı tesbih ediyoruz, yüceltiyoruz.
İnşallah.
Ne kadar üstün, sonsuz akıl sahibi olduğunu ortaya koyuyor bilim değil mi?
İnşallah.
Bizi Allah'ı yücelttiriyor yani tesbih ettiriyor. İnşallah. Allah'ı kebir, Allah'u ekber yani inşallah değil mi? İnşallah.
Tabii yani insan mesela güzel bir şey gördüğünde, herhangi bir güzel bir şey gördüğünde insan hoşuna gider. İşte günümüzde de güzel bir bilgisayar görüyorsunuz. Teknik özellikleri olan bir cihaz görüyorsunuz. Ne kadar ilginç bir teknoloji diyorsunuz. Mesela Japonlar şunu yapmış diyorlar. Eskinin meşhur sözleri işte.
Bir de bir şey vardır böyle inşallah. Geyik yaparlar. Yok Japonlar virüs yaptı. Yok Japonlar bir şey yaptı falan. Japonlar hiçbir şey yaptığı yok. Öyle. Arada uydururlar o Darwinistler. Japonlar yaptı gibi falan böyle. İnşallah. Neyse bu şey kısmıydı.
İnşallah. Şimdi neticede hani güzel, yüksek teknolojili bir şey gördüğünüzde takdir ediyorsunuz. Çok güzel bir eser diyorsunuz. Yani vücuttaki bu teknolojiler hakikaten çok büyük bir mühendislik. Yani günümüzde biyomedikal diye bir alan var, tıp elektroniği. Tıp elektroniği de bizim Oktan'ın da belirttiği gibi vücudumuzdaki sistemlerin çok çok kötü bir kopyası üretilmeye çalışıyor ki hani hastalar daha düzgün şartlarda yaşasınlar. Yani o kadar bölüm var dünyada, o kadar mühendis var, o kadar bilim adamı var, o kadar öğrenci, araştırmacı. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Güzel şeyler de yapıyorlar. Onlardan kat be kat kompleks, kat be kat güzel, hayranlık uyandıran ve mükemmel çalışan sistemler var vücudumuzda. İnsan hayran oluyor tabii öyle olunca. Normal bir insan hayran olur. Yani çok güzel yani maşallah.
İnşallah. Evet. Şimdi hormonlardan örnek ver. Ben de bir örnek vereyim. Adrenalin hormonu var. Şimdi çoğu kişi bilir adrenalin hormonunu. Böyle bir heyecan, korku anında vücut adrenalin salgılıyor. Mesela işte sokakta yürürken bir köpek kovalamaya başladı veyahut da işte bir gaspçı geldi, o işte saldırdı size. O an vücut adrenalin hormonu salgılıyor. Şimdi adrenalin hormonu salgılayınca vücutta şöyle tepkiler oluyor. Beyne bir kere daha çok kan şekeri gidiyor ve dikkat üst seviyede artıyor. Çok dikkatli hale geliyor insan adrenalin hormonu salgılanınca. Solunum yolları açılıyor ve vücut daha fazla oksijen almaya başlıyor. İskelet ve kaslar daha güçlü kasılmaya başlanıyor vücutta. Kanda bulunan şeker seviyesi artıyor ve dolayısıyla insandaki enerji seviyesi de artıyor. Ve yine bu hormon salgılanıyor. Kalbe, beyne ve kaslara pompalanan kan miktarı artıyor. Deriye pompalanan kan miktarı ise azaltılıyor. Çünkü bir işe yaramıyor yani deriye kan pompalanmasının. Ve genelde bu adrenalin salgılanan olaylarda bir darp olayı da olabileceği için deriye de az kan pompalandığı için kanama riski de azalıyor. Yani biz böyle işte korku veyahut da heyecan yaşayan birisini gördüğümüz zaman rengi soluklaşır değil mi? Böyle bembeyaz evet. olur, sapsarı olmuşsun deriz. Onun nedeni o yani. Deriye gönderilen kan tamamen çekilip daha çok ihtiyaç duyulan kaslara gönderiliyor. Şimdi bir düşünelim burada. Bu tamamen lüks bir şey bir kere. Bu insanın hayatta kalmasına yarayacak bir şey değil. Bu olmasa da insan yaşar. Ama Allah o kadar bize karşı şefkatli ki böyle bir lüks bir şey yaratmış bizim için. Bir hormon yaratmış. Ve biz gerçekten böyle hani heyecan anında belki insan yaralanabiliyor, hiç hissetmiyor bile onun. Sonradan fark edebiliyor. Değil mi? Yani o şeyi de hissetmiyor. Dikkati artıyor. Nefesi, solunumu yükseliyor. Şimdi evrimciler diyor ki zamanla süreç içerisinde vücutta böyle bir sistem oluştu. Yani niye böyle bir sistem oluşsun ki? Yani siz doğal seleksiyondan bahsetmiyor musunuz? Hayatta kalma mücadelesinden bahsediyorsunuz. Hayatta kalma mücadelesinde böyle bir şeye gerek yok ki. Yani bu olmasa da insan hayatta kalır. Bir de bunu nasıl üretecek?
Ya evrimciler şimdi pardon işte şöyle diyor böyle yani olabilir. Adam diyor mesela ben uçak gemisiyim diyor. Benim üzerimde uçaklar havalanıyor. Ne yapacağız şimdi yani? Uçak gemisi olduğunu mu anlatacağız? Anlatıyoruz gerçi de. Evrimciler.
Yani bu ondan başka bir şey değil zaten. Yani bir kere sen bu sistemi kendin laboratuvarlarda üretmeye kalksan üretemezsin. Hadi insan vücuduna mesela yaşadığı herhangi bir psikolojik durumda, psikolojik bir anda ona fayda sağlayacak bir hormon üret laboratuvarda. Mesela işte bunalım halinde veyahut da ne bileyim stres halinde bazı insanlar girebiliyor. Öyle bir hormon üret ki o hormonla insan rahatlasın, mesela stresinden kurtulsun. E sen bunu insan aklında, aklı başında bir varlık olarak üretemiyorsan ve insan DNA'sına da böyle bir şeyi ekleyemiyorsan, sen kör tesadüflerin, mutasyonların doğada tesadüfen kendi kendine bunu insan vücuduna eklediğini nasıl iddia edebiliyorsun böyle bir şeyi? Yani normal aklı başında bir insan şunu şöyle bir şey iddia edebilir mi? Değil mi inşallah? Yani belli ki adrenalin hormonunu Allah insanın lüksü için öyle bir an yaşadığı zaman vücudunun en güzel, en kolay şekilde ve en az hasarla atlatacağı şekilde geçirmesi için, o anı geçirmesi için insan vücudunda Allah yaratıyor bunu.
Maşallah.
Bunun başka bakın ikinci aşaması yok.
Şimdi sen bahsediyorsun ya, deriden çekiliyor kan, kaslara veriliyor. Ondan sonra kalp pompalama hacmi, atım hacmi artıyor. Kalbin hızı artıyor. Solunumun hızı artıyor. Değil mi bakın? Şimdi bu şundan dolayı kaynaklanıyor. Bu adrenalin böyle kafasına göre hareket etmiyor ki. Adrenalin özel alıcıları var. Her dokuda farklı alıcıları var ve her dokuda olması gerektiği şekilde çalışıyor bu alıcılar. Ya bu bir mükemmel yaratılış mucizesi. Yani akciğerlerdeki alıcılarına bağlandığı zaman bronşları genişletiyor ve solunumun hızını arttırıyor. Tam ihtiyacı olan şey insanın, değil mi bu?
Evet.
Bir şey durumunda, yani spor yaparken diyelim veya bir işte tehlike anı gibi böyle heyecanlandığı bir durumda. Kalp mesela, değil mi? O an çok kana ihtiyaç var. Özel alıcıları var adrenalin. Ona bağlandığı zaman tam bu ihtiyacı karşılıyor. Kalbin atım hacmi artıyor. Kasılma gücü artıyor. Ve hızı artıyor. Aynı zamanda işte kanın kaslara çekilmesi gerekiyor. Bakın derideki alıcılarına bağlandığı zaman bu sefer o oluyor. Damarların orada çapı şey diyor. Solukluk oluşuyor. Ve ihtiyacı olan yere kaslara gönderiliyor. O an dikkati artıyor işte. Daha hızlı düşünmeye başlıyor. Bu da beyindeki faaliyetlerden dolayı. Şimdi bu alıcılar her yerde özel olarak yaratılmış. Özel reaksiyonlarla bu işlemleri meydana getiriyor. Ve tam olması gerektiği yerde, tam olması gerektiği dokuda, tam olması gerektiği şekilde. İşte bu kusursuz bir yaratılış zaten inşallah.
Yani İnşallah. Hakikaten o anlattığın o kadar önemli bir şey ki, şimdi bir alıcı var bir defa, yani alıcı büyük bir şeydir. Yani bir fiziksel bir etkinin anlamını bilmesi lazım. Dışarıda böyle bir fiziksel etki var, işte elektriksel, maddesel. Bunun ne olduğunu bilecek. Bunu da bir başka bir şeye çevirecek. Yani mesela değil mi, o belli bir kimyasal başka bir maddeye bağlanıyor alıcı. O başkasına bağlanıp maddede bir değişiklik sebep oluyor. Ve o zincirleme olarak bir iş yapılmasına sebep oluyor. Mesela dedin, damarlar genişliyor. Ya işte ne bileyim, alveoller genişliyor dedin akciğerde, değil mi? Bunun genişliyor diyoruz ama bunu biz ifade olarak söylüyoruz. Bunun hücredeki karşılığı çok çok kompleks işler. İçin içinde bir sürü protein, bir sürü madde koordineli bir şekilde çalıştığında Tabii. ancak ortaya çıkan Evet. bir durum. Hücrede o kadar fazla madde var, o kadar fazla şey var ki, yani böyle bir iş nasıl olsun? Çok mükemmel bir sanat eseri, mükemmel bir kudretle böyle bir şey çıkar.
Evet.
Yani maşallah, yoksa maşallah. Yoksa biter. Yani düşünün, daha fazla nefes alması lazım ama alamıyor. Bu vücut için çok zararlıdır. Yani böyle bir şey, hani evrenciler o garip, yani hakikaten büyülenmiş, donmuş, katılaşmış. Hocamızın da dediği gibi düşünmeme sanatı evrim. O yüzden algılayamıyorlar bunu. Yani böyle bir şey zorunluydu, olması gerekti. Neticede oldu diyor. Beyinsiz, böyle bir şey bir defa zorunluydu. Sen nereden o taş kafanda ve o taş atomlar böyle bir şey nasıl akıl etsinler? Yani taş kafa zihin, taş kafa atomlar böyle bir zorunluktan haberdar değillerdir. Tek tek atomlar bunu algılayamazlar. Ve algılasalar bile bunu çok aşamalı sistemlerle ortaya koyamazlar. Yani çünkü burada zincirleme bir reaksiyon silsilesi söz konusu. Çok ileriyi gören bir akıl söz konusu. Çok ileriyi gören bir akıl yok ki tesadüflerde.
Evet.
Yani Allah'ın aklı bu.
Tabii ki.
İnşallah.
Değil, akıl yok. Tesadüfte akıl. Tesadüfte bir şey yok zaten.
Evet. Evet.
Bakın izleyicilerimiz şunu anlasınlar. Tesadüf kavramı, aslında biz tesadüfü açıklamak için kullanıyoruz ama
evet.
aslında tesadüf yok.
İnşallah.
Yani Allah'ın zamanın bir anın sonsuzda biri kadar bir zamanda, yani zaman yok Allah katında, sonsuzda biri kadar bir anda bütün kaderi sonsuz önce ve sonsuz sonrayı yaratıp bitirmiştir.
Evet, inşallah.
Ve Allah diyor ki biz her şeyi kader ile yarattık diyor. Bakın her şeyi. Her şeyin bir kaderi var. Ve her şey bir kader üzere oluyor değil mi? Ayet
evet,
çok açık.
İnşallah.
Demek ki tesadüf diye bir şey yok. Siz i̇nşallah. Daha yaratılmadan biz bütün konuştuklarımız, yaptıklarımız, eylemlerimiz, hayatımız her şey yaratılıp bitirilmiş Allah tarafından. Biz değil mi? Allah'ın dilemesiyle izliyoruz ve o bizim hafızamızdaki yerini alıyor ve biz de zaman hissine kapılıyoruz inşallah.
Evet, inşallah. İnşallah. O hakikaten Allah'ın çok büyük bir sanat eseridir. Yani mesela Allah zıtlıkları yaratmış. İşte soğuk ve sıcak diye kavramlar var. Biz ikisiyle bir algıya ulaşıyoruz. Sadece sıcağın olduğu bir durumda biz sıcağı algılayamayız. İşte karanlık var, ışık var. Onunla aydınlığı algılayabiliyoruz. Aydınlığın derecelerini görebiliyoruz. Bu bizle alakalı bir eksiklik. Ama Allah'ın bize yarattığı kolaylık sayesinde bizim nispeten bir algı dünyamız oluyor. Rüyalarda da öyle. Yani rüyalarda da ne var? Karanlık var, aydınlık var. Işık olmadığı için karanlık olmuyor. Allah karanlığı da ayrı yaratıyor, ışığı da ayrı yaratıyor. İşte bir diyelim rüyada gördüğümüz bir sinek rastgele hareketler yapıyor diyelim bir başka biri diyor rüyamızda. Öyle değil. O rastgele gördüğün hareketleri de senin de belirttiğin gibi Allah yapar. Ya yani Allah'ın kaderinde insanın kaderinde belirttiği, yani takdir ettiği işleri biz görüyoruz. Bizim bilgi eksikliğimizden bazı şeyleri anlayamayabiliriz.
Evet.
Yani onu mesela bazıları tesadüfen oldu der ama onun bilgi eksikliği. Allah öyle takdir ediyor. Yani sen o aciz kafanda bir düzen göremiyorsun ama Allah'ın mükemmel düzeni ortada. Allah'ın da dilediği kadar biz anlayabiliyoruz.
Evet. Biraz İnşallah. Önce hocamız anlattı. Şimdi İnşallah. Devrimcilerin hiç açıklayamadığı zaten bir konu var. Yani hiçbir konuyu açıklayamıyorlar da. Hiç daha yani konusu açılınca kaçacakları bir evet. olay var. O da maddenin gerçeği. Şimdi biz atomlardan oluşuyoruz. Bizim evrimcilerin böyle her şeyi açıkladığını zannettikleri beynimiz de atomlardan oluşuyor. Atomların da %99.999 diye devam eden bir bölümü boşluktan oluşuyor. Yani bu boşluk derken hava gibi değil. Yani havada atomlar var çünkü. Hiçbir şey yok. Sıfır yani bir hiçlik atomun içerisinde. Şimdi bir düşünelim. Bizim beynimizin neredeyse tamamı boşluktan oluşuyorsa şimdi burada gören varlık, duyan varlık, hisseden varlık, sevinen, üzülen, şefkat duyan bu boşluk mu oluyor? Boşluk sevinebilir mi? Yani oradaki kimyasal reaksiyonlar, proteinler, yağların birbirine geçmesiyle bir sevinti, sevinç, üzüntü bu tarz bir şey oluşabilir mi? Mümkün değil. Yani orada belli ki Allah'ın kendi ruhundan üflediği bir ruh var. Ve bu ruh izliyor. Yani rüyada da o izliyor. Normal hayatta da o izliyor. Ve ahirette de inşallah o izleyecek. Yani Allah ruha izletiyor. Yaşayacağı ömrü. Her şeyi ruhuna izletiyor. Çünkü yani maddeye indirgenebilecek bir durum yok. Biz üç boyutlu renkli bir dünya görüyoruz. Bunu biz beynimizdeki atomlarla mı görüyoruz? Tabii ki görmüyoruz. Yani elektrik sinyali geliyor mesela. Bir elektrik sinyali boş bir atoma değince nerede görüntü oluşuyor? Yani kim izliyor o görüntüyü? Yani Allah'ın izniyle 2012'de demişti hocamız.
İnşallah.
Yani bu konu çok daha net anlaşılırsa zaten Darwinizm böyle tam anlamıyla artık bir komedi haline gelecek. İnşallah. Yani şu anda öyle aslında ama tam anlamıyla insanlar artık böyle yani nasıl berbat bir teoriye inanmışız diye gerçekten kendi kendilerine şaşacaklar. Ve Allah'ın ahiretin, cennetin, cehennemin varlığını tam ve kesin bir şekilde inşallah. İnsanlar anlayacak.
İnşallah. Şimdi bu hani çok yüzeysel olarak insanların ifade ettiği, yani bizim de ifade ettiğimiz hani işte alıcı hormon hücreyi uyardı sözünün hani bir açılımını görelim. Bu ikiye alabilir miyiz acaba? Ha tamam, ikiye zaten. Şu ekranda gözüküyor bu alıcı ne demek? Yani bir şey algılıyor, ne anlama geliyor? Bir defa dışarıdan bir hormon gerekti. Bu şu dışarıdaki sinyal molekülü bu anlama geliyor. Hücre zarında özel olarak yerleştirilmiş kocaman bir molekül gerekli. Bu çok sayıda amino asitten çok sayıda atomda oluşan bir yapı. Bu G protein adlı bir başka üç parçadan oluşan bir yapıyı aktif hale getiriyor. Bu fosfolipaz denilen bir enzimi aktif hale getiriyor. Dışarıdaki ufacık bir molekül için özel olarak hazırlanmış domino zincir sistemi bu. Bu hücre zarında bir tip yağı ikiye bölüyor. İkiye bölünen yapının iki kısmı da faydalı. Bir kısmı hareketli olup hücrenin içine giriyor ve bu da hücre endoplazmik retikulum denilen bir organel içindeki bir başka uyarıcıyı uyarıyor. İç içe geçmiş sistemler bunlar. Uyardı da bu da hedefe yönelik bir işlem gerçekleşiyor. Tesadüflerin hedef edinemeyeceği bir iş yapıyor. Bir kapı açıyor ve orada kalsiyum iyonlarının depo edildiğini bilircesine o kalsiyum iyonlarının endoplazmik retikulumdan yani hücrenin içindeki bu depo organelinden dışarı çıkmasını yarıyor. Bu dışarı çıkan kalsiyum iyonları da hücre zarındaki diğer kalan kısımla beraber fosfolipazın böldüğü diğer kısımla beraber bir başka proteini aktif hale getiriyor. Hani sözünü ettik dışarıdaki hormon belli bir miktarın üzerindeyse eğer o zaman ne oluyor? O zaman da fazla kalsiyum iyonu salınacağından bu sefer de ters bir işlem olup bu fazla kalsiyum iyonları gidip açık olan kanalı kapatıyorlar. Açık olan kanalı kapattıktan sonra bunun üzerindeki zarlardaki motorlar da kalsiyumun geri depoluyor. Ondan sonra sinyal molekülü tekrar uyardığında, uyarısı devam ettiğinde tekrar bu işlem gerçekleşip tekrar kalsiyum iyonları salınıyor. İşte tekrar kalsiyum iyonları tekrar organın içine geri depolanıyor. Ondan sonra tekrar kanal açılıyor, tekrar şey yapılıyor. Böyle kompleks bir sistem bu. Yani burada 7-8 kadar molekül gerekli ve bunların her birinin olması gerekli. Bu yağın hakikaten orada olması gerekli. Bu enzimin hakikaten orada olması gerekli. Bu G proteinin hakikaten orada olması gerekli. Bu alıcının orada olması gerekli. Bu son aktif hale getirilen proteinin orada olması gerekli. Ve bunların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması zorunlu. Bunların olmadığı bir sistemde bu gerçekleşmiyor. Yani iç içe geçmiş bir sürü sistem. Ve bunun olması gerekli. Yani böyle yani kademe kademe bir anlayış bu kadar komplike düşünebilir mi? Düşünemez. Yani bunu zaten adamları okuttuklarında okuyorlar, başka kaynaktan okuyorlar, hocadan dinliyorlar falan anca böyle yarım yamalak anlıyorlar. Böyle bir sistem mükemmel işliyor. Her an vücudumuzda, bütün hücrelerimizde mükemmel bir şekilde işliyor.
Şu yani, bahsettiğin proteinler oluyor değil mi?
Evet.
Serdar Hocam. Ya bunların bir tanesi olmasa diğerleri hiçbir işe yaramıyor.
Anlamı yok.
O zaman nasıl kademe kademe olacak o?
İşte olmuyor yani, inşallah.
Yani planlayı bir tanesi ya şimdi 6 protein daha lazım ama ben şimdiden bir oluşayım. İleride de onlar yavaş yavaş oluşur.
Yani mesela evet,
ikincisi, gibi. Üçüncüsü, hepsi bunu böyle ileriye yönelik bir yatırım olarak.
Evet.
Biz duralım şimdi. Mutlaka biz bir işe yarayacağız yani. Bizi tamamlayacak proteinler gelecek nesillerde çıkacaktır mutlaka mı diyor bu proteinler?
Evet, elbette ki şuursuz atomlar böyle bir karara varamaz. Böyle bir karar dahi akıllarına gelmez, akılları da yok.
Evet.
Dolayısıyla hani kademe kademe fayda, işte %1 fayda, %2 fayda diye bir şey yok. Ya faydası vardır, o da tüm bu maddelerin olmasıyla zorundur, ya da yoktur. Yani dolayısıyla sistem bir bütün halinde Allah tarafından yaratılmıştır. İlk hücreden dahi böyle olduğu gözüküyor inşallah.
Evet, inşallah. Bitirelim mi yavaş yavaş inşallah?
İnşallah.
Yani açıkça böyle Darwinizm, Marvinizm yok. Yani Darwinistler bıraksınlar bu tesadüf saçmalığını.
Evet.
Darwinistlere diyoruz ki bırakın bu işleri. Saçmalıkları bırakın. Ayet okuyalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Onlar görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah ölüleri de diriltmeye güç yetirir. Hayır, gerçekten o her şeye güç yetirendir. İnkar edenler ateşe sunulacakları gün onlara şöyle denir. Bu gerçek değil miymiş? Onlar Rabbimize andolsun evet öyledir derler. Allah da öyleyse inkar ettiklerinizden dolayı azabı tadın dedi. İşte bugüne gelmeden evvel herkes aklını başına toplasın inşallah. Tövbe etsinler. Çok açık bilimsel gerçekler. Kusursuz bir yaratılışı, sonsuz akıl sahibi Allah'ın varlığını i̇nşallah. Kanıtlıyor. Onun için yapılacak şey belli inşallah.
İnşallah.
Herkese hayırlı geceler dileyelim. Yarın saat 22'den itibaren harinyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyoruz. harunyahya.tv internet sitesi, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından herkese hayırlı geceler ve hayırlı sahurlar diliyoruz.
Hayırlı geceler.